Ayrım 27.
Duyarlı makinelere maymun dışkıları atıyor, yeri sildiği suları tüplerdeki kültürlere damlatıyor, kuluçka makinelerini prizden çekiyor, grafiklerdeki sayıları değiştiriyordu. Bir keresinde uzun ömürlü deney farelerinden birine Einstein'ın proizmaritlerinden birini yedirmişti. Sabah olduğunda farenin işi kaputtu. Profesör Einstein'ın çalışma odası genetik bölümünün biraz ilerisindeydi. Karma karışık bir yerdi. Hem 2 kere 2 4 eder türünden bir karışıklıkta değildi. Einstein'ın odası bir deha denklem kargaşalığı içindeydi. Belki Priscilla rahat edebilirdi burada. Kitaplar, raporlar, ciltler, bantlar, şeritler, dergiler, mektuplar, bozdurulmamış çekler, yığın yığın yerlerde, eşyaların üzerinde her taraftaydı. Süpürüp toz almaya olanak yoktu. İşin fenası odanın süpürülmeye de çok ihtiyacı vardı. Yığılı kağıtların arasında soyulmuş portakal kabukları, muz kabukları, diksi bardakları, tebeşir parçaları, kalem uçları, ceket astarları, keman yayları ve prokülleri de vardı. Daha beteri, Einstein genellikle saat gece yarısını geçene kadar odasında çalışıyor, bir tek kağıt yerinden oynasa sinirleniyordu. Alobar o odayı temizlemeyi nöbetinin en son saatlerine bırakıyor, yine de profesör odadan çıkmıyordu. Sabahın ikisinde koltuğuna yığılmış otururken içinden pamukları ve yayları fırlamış bir oyuncak ayıya benziyordu. Gün geldi, Einstein orada Alobar'ı beklemek, onunla konuşabilmek için kaldığını itiraf etti. Karısı ona pek annelik taslıyordu. Puro içmesine izin vermiyordu. Mr. Einstein'a göre Pipo daha efendice görünümlüydü. Kadının tek sevdiği konu da günlük tuvalete çıkma alışkanlıklarıydı. Alobar'la Einstein pek tatlı sohbetler yaptılar. Özel izafiyet teorisi, genel izafiyet teorisi, birleşik alan teorisi. Evet, gerçi Einstein'ın ünü bunlardan geliyordu. Ama bunlar onun en iyi ürünleri değildi. Einstein, Alobar'a izafiyetten çok daha güzel şeyleri de düşündüğünü ama baklayı ağzından çıkarmadığını, çünkü politikacıların o bulguları ahlaklı biçimde kullanacağından emin olmadığını söylüyordu. Alobar yayımlanmamış bazı teoriler dinleyince bunların harika şeyler olduğunu kabullendi ama zor şeylerdi. Daha aydınlık bir çağa saklanmaları iyi olurdu. Bu itiraflardan cesaret alan odacı, Einstein'a kendi sırlarının da bazılarını anlattı. Einstein'ın odacıdan dinlediklerine inanıp inanmadığı kuşku götürürdü ama hoşlandığı kesindi. Alobar'ın ölüm ve hayat üzerine olan görüşlerine hayran kalmıştı. Alobar'ın neşesi, krallara yakışan tavırları onu depresyondan kurtarıyordu. Alobar parasal açıdan başının dertte olduğunu söyleyince Einstein hemen kendisini dizüstü yere atmış, kağıt yığınlarının arasında eşelenip aranmış, sonunda Physical Review dergisinin yolladığı telif hakkı çekini bulmuş, arkasını imzalayıp gece yarısı dostuna ciro etmişti. Alobar'ın parasızlığına neden kendisine şantaj yapılıyor olmasıydı. Yeni Adem'den başlangıçtan beri kuşkulanan baş odacı, sonunda onu genetik laboratuvarındaki deneylere bulaşırken yakalamıştı. Kısa zamanda kaplıcanın satışından Alobar'ın eline geçen parayı son kuruşuna kadar sızdırmış, şimdi de maaşının tamamını istiyordu. Pahalı işti bir Naipa'ya verilen sözü tutmak. Princeton Üniversitesi'ndeki uzun ömürlü deneyleri 1956 yılında son buldu. Nedeni herhalde bilim adamlarının uyguladığı yanlış yöntemler kadar Alobar'ın sabotajlarına da bağlıydı. İnsan ömrünü fare ve köpeklerle virüslere dayanıklı hücre geliştirme yoluyla uzatmaya çalışan bilim adamları aslında yanlış kromozoma kuru yapmışlardı. Zaten baş odacı sonunda Alobar'ı polise teslim ettiğinde kimse o deneylere aldırmıyordu artık. Alobar sorguya çekildi. Sonra da serbest bırakıldı. İşini kaybetmişti tabii. İyi de olmuştu. Arkadaşı ölmüştü. Einstein'ın ofisi artık müzeydi. Çok temiz, çok derli topluydu. Masasının üzerinde birkaç tane pipo duruyordu. Alobar'ın Albert'ı hastanede ziyaret etmesine izin verilmemişti. Bekleme odasında oyalanıp duruyordu Alobar. O sırada haber geldi. Profesörün delinen aortu için ameliyat olmayı reddettiği, böylelikle kendi kişisel denklemini hayat tahtasından silmekte olduğu anlaşıldı. Hayatı suni yollarla uzatmak tatsız bir şey demişti Einstein doktorlarına. Albert'ın bu tepkisi 10 yıl sonra Mary Quant adında bir İngiliz moda tasarımcısı tarafından güzelce özetlenmişti. Ama başka bir bağlamda Mary Quant, zevkin iyisi ölmektir, kabalık ise hayatın kendisidir diyordu. Alobar Albert'ın kararı karşısında hayal kırıklığına uğramış, kendi felsefesinin arkadaşı üzerinde daha derin bir etki bırakmadığına üzülmüştü. Yerleri silmek üzere tekrar enstitüye dönmüştü. Bir hafta sonraki cenazeden sonra Alobar cenazeye prensip kararı olarak katılmamıştı. Radyoda Einstein'ın ölürken başında olan hemşirenin bilginin son sözünü taklit etmeye çalıştığını duydu. Almanca sanıyordu kız o sözü. Alobar hemen saplı süpürgesini kaptı, kazan dairesinde onunla dans etmeye koyuldu. Attığı kahkaha binanın tüm kalorifer borularında yankılandı. Elbette anlamazlardı Einstein'ın son sözlerini. O sözler Almanca değildi ki, çoktan silinmiş bir bohem yakabilesinin unutulup gitmiş dilindeydi. Alobar öğretmişti o sözü ona. Einstein'ın son sözleri erlikta erlikta olmuştu. Einstein'la ve kendisinin bilimi sabote ettiği ilk ama son olmayan faaliyetleriyle ilgili anıları, hükümlü Albert Barr'ın zaman zaman kendini hapsedildiği iki hücrenin dışındaymış gibi hissetmesini sağlıyordu. Birinci hücre çelikten soğuk, yıkılmaz bir yerdi. İkincisi ise çürümekte olan hasta bedenin odasıydı. Anıları solduğu anda çürüme belirtileri tekrar ön plana geçiyor, kendine güvenmeyen bir aktör gibi sahne ışığını yakalayıp ona sarılıyor. Çevredeki zimmetçilerin, katil ve manyakların, zorbaların horultularını bile siliyordu. Yaşlanmanın sesi Alobar'ın içine derinliklerinden gelmekteydi. Yumuşak bir sesti. Ama ondaki zorlayıcı duygu, Guardian'ın radyosundan gelen kovboy şarkılarında bile yoktu. Koku daha da rahatsız ediciydi. Dokularını böyle evde kalmış teyzenin evindeki en alt çekmece gibi kokutan şey acaba ne tür bir kimyasal etkiydi? O sırada Alobar yeni bir belirti daha keşfetti. Kulakları çınlıyordu. Bu kendi başına bile berbat bir duyguydu. Ama bir de kulak çınlayınca o insan hakkında dedikodu edildiğiyle ilgili halk inancı vardı. Kulaklarınız çınladı mı birisi sizden konuşuyor demekti. Ziyanı yok diye düşündü Alobar. Belki de onun hakkında konuşan şartlı tahliye kuruluydu. Kimdi acaba gecenin bu saatinde ondan söz eden? Kimdi gerçekten? Bin yaşında mı dedi Priscilla? Yo, sizi işletmiş. Vicks, karşınızda bir bilim adamı var diye karşılık verdi. Ben kuşku duymak üzere eğitilmiş bir insanım. Kül yutacak insanlardan değilim. Hah, iyi haber alan kaynaklar bana sizin perilere inandığınızı söyledi. Vicks biraz kızardı. O bambaşka bir konu dedi. Belki de değil. Efsaneler insana dünyayı açıklar. Pedagog edasıyla boğazını temizledi. Hem psişik hem de fiziksel dünyayı açıklar. Geçmiş, şimdiki ve gelecek dünyayı açıklar. Eski Keltler perilerden söz ettikleri zaman anlattıkları şey fotondu. Yani ışık enerji birimiydi. Tüm maddenin yaratıcısı, temeli olan akılsız ışığın nabzı değil, bilinçli bir ışığın nabzı. Maddeden doğan yeni bir foton. Ne olur fiziğe ve eski İrlandalıların inançları konusuna sokmayın beni. Alobar onca yaşına rağmen peri falan değildir. Biliyor musunuz İrlanda aksanınız gittikçe kötüleşiyor. İçkidendir, içmemem gerek. Alkol ölümsüzlük beklentilerime ters düşüyor. Priscilla kendi kadehine baktı. Ricky'yi düşündü. Onu bekliyor olmalıydı. Belki kaygılanıyordu. Ben de daha fazla içmeyeyim. Mutfağa gidip birer bardak buzlu su getireyim. Aman, Vicks boğuluyormuş gibi gömleğinin yakasına sarıldı. Suha, eli hala boynunda kanepeden yere yuvarlandı. Su, dünyanın onca sıvısı dururken yer silmeye, tuvalet temizlemeye layık görüleni. Bebek bezlerini yıkarken kullanılanı. Kentin kanalizasyonlarında akanı. Bu lanet olası kentte habire göklerden döküleni. O sudan bir tek damlası, bir koca bardak dolusu İrlanda viskisinin rengini attırmaya yeter. Ve sen, kalleş dost, savunmasız vücudumun içine o paslandırıcı sıvıyı dökmemi istiyorsun. Priscilla kıkırdadı. Vicks bundan pek hoşlandı. Kalbi bir anda kendini en yüksek dereceye ayarlanmış bir ekmek kızartacağı sandı. Priscilla'nın kalbinde de maya kabarmaya başlamıştı. Peki peki, su getirmem, içkinin yerine ne getireyim size? Doktor Danny Boy kravatını düzeltti. Göz bandını yerleştirdi. Kanepedeki yerine tekrar oturdu. Odadaki tek ışık şömineden geliyordu. Duvarda asılı yamyam silahlarına bile neşeli bir görüntü veren türden bir ışıktı. Wicks alçak sesle, ıslak ve sıcak bir öpücük o işi görür dedi. Priscilla Ricky'yi merak etmeyi, pancarlara kaygılanmayı bir kenara bırakıp onun kollarına doğru kaydı. Kıtanın öbür ucunda Boston yakınlarında Concord Eyalet Cezaevinde Alobar'ın kulaklarındaki çınlama birdenbire kesildi. Ah, fermuarlara bayılıyorum. Fermuarlar bana timsahları, istakozları, Aztek yılanlarını hatırlatıyor. Keşke pantolonumun birden fazla fermuarı olsaydı. Fermuarlar aynı anda hem ilkel hem de modern. Senin fermuarın bir bakıma ilkel ve sürüngen, bir bakıma mekanik ve kaygan. Sanayi devriminin kobra kültürüyle buluşması fermuarda oldu değil mi? Ah, o küçük zevk timsahları. Öyledir fermuarlar. Seksiler de aynı zamanda. Düğmeyi ele al. Düğme resmi ve titizdir. Bir dizi düğmeye baktın mı insanın aklına Victoria çağı gelir. Ama fermuar, fermuar cennet bahçesindeki yılanın ta kendisidir. Gerçek inanç sahibini o bahçeye sokmak için hazır bekler. Keşke elbiselerime daha çok fermuar diksem. Çabuk ulaşılmayı bekleyen nice duyarlı yerim var. Kertenkele iskeleti gibi baş aşağı sallanan o fermuar başı. Gündüzleri unutup geceleri iletişim kurduğumuz o hayalet yılan. Dur sana yardım edeyim. Doktor Danny Boy bu monolog süresince Pris'in elbisesinin fermuarını açmaya çalışıyordu. Yeşil yünlü elbisenin sırtı yukarıdan aşağıya kadar bir fermuarla kapanmaktaydı. Bunu soğukkanlı bir tavırla dikkati çekmeden yapmaya uğraşıyor. Sanki Pris birden elbisesinin yere düştüğünü görünce bunu doğanın kendinden gelen bir hareket sayacakmış gibi davranıyordu. Ama oynatamıyordu fermuarı yerinden. Alnını terler kaplayıncaya kadar uğraştı. Sonunda kızcağız, dur sana yardım edeyim demek zorunda kaldı. Ve elinin bir hareketiyle birbirine sarılan dişleri açıverdi. Timsah esnedi, Pris iç çamaşırlarıyla kaldı. Südyenin de pas lekeleri vardı. Üstelik gereğinden bir numara büyüktü. Wicks içinden bu südyen mi yoksa can yeleği mi diye düşündü. Neyse, ondan kurtulmak kolaydı. Wicks onu kızın başından çekti. Çengelini bile açmadan memelerini dışarıya fırlarken yakaladı. Birini tuttu, ötekini yaladı. Pembelik yalamakla çıkmadı. Naylon külotun arkasında bir kaçık vardı. İkisi de fark etmemiş göründüler. Wicks'in eli o kaçığın üzerinden sokak çöpçüsünün süpürgesi gibi kaydı. Hız kazandı, hiçbir şey çaktırmadı. Sol elinin en uzun parmağı kereviz sapı gibi kıvrılıp Pris'in kıç çanağına daldı. O çanağın içinde eğretilemeler pek de güzel karıştırılırdı. Ulu tanrım, harika bir duygu. Wicks, sen hala giyiniksin. Wicks bir anda yalnızca göz bandıyla kaldı. Harikasın yavrum dedi tekrar. Soyunduğu anda aksanı da gidivermişti. Priscilla yaşlı erkekleri çoktan unutmuş gibiydi. Son birlikte olduğu erkek El Papa Muerta'nın 20 yaşındaki bulaşıkçısıydı. Bir tek gecede 4 kere sevişmişti onunla. Her biri 3'er dakikadan. Genç bir erkeğin sevişme süresinin FM'de bir şarkı süresine eşit olduğunu hatırlamak ilginçti belki de. Ben unutmuştum yaşlı erkeklerin nasıl olduğunu. Belki de bunu söylemek hataydı. Yaş diye homurdandı. Yalnızca 2 yaş vardı. Hayat ve ölüm. Erkeğin ölüyse ayak altından çekilmeli. Gidip bir kenara yatmalıdır. Ama canlıysa sustu. Priscilla içinden yo inşallah böyle bir zamanda ayrıntılara dalmaya kalkmaz diye düşündü. Korkusu çabuk geçti. Wicks boğazını temizledi, eyleme döndü. Bir ara bunaklığın yaşlarda ziyan olduğuna, başka bir ara yetişkinlerin kendisini hiçbir zaman sevmediğine dair bir şeyler mırıldandı. Sonra sessizleşti, ağzından yalnızca ara sıra tatlı bir homurtu çıkar oldu. Evet diye inledi Pris. Efekto da onu böyle severdi, sert ve şefkatli. Ritme önem vererek, durmadan öperek, askerliğe hazırlanıyormuş gibi dakik olan gençlerden ne kadar farklıydı. Daddy diye bir çığlık attı Pris. Baba. Daddy mi diye sordu Wicks. Yo, Danny boy. Senin erkeğin diye cevap verdi Wicks. Efekto Priscilla'yı akordeon gibi çalardı. Wicks ise ona arkeolojik bir kazıymış gibi davranıyordu. Kürekliyor, eliyor, tozunu silkiyor, kataloğa kaydediyordu. Pilsi'yle kanepenin üzerinde yatarken kendini British Museum'da postalanmaya hazır bir paket gibi hissetmekteydi. Yanında bir sandık 20. yüzyıl çanak çömleğiyle. Fix onun üzerine bir battaniye örttü. Yanına uzandı. Şöminede yeni bir kütük alevlendi. Yağmur damlaları camlarda Morse şifresiyle bir şeyler haykırdılar. Hep içeride kalamazsınız diyordu yağmur damlaları. Sonra da daha geride çok yağmur var diye bağırıyorlardı. Pris, beni buraya baştan çıkarmak için mi davet ettin dedi. Aldırdığı yoktu. Yalnızca merak etmişti. Bir yandan Danny Boy'un gevşemiş kamışını okşarken, bir yandan da acaba Ricky beni bağışlayacak mı diye merak ediyordu. Ricky ile sevişse bu kadar iyi hisseder miydi kendini acaba? Keşke bu soruna evet diyebilseydim yavrum. Ama o kadar akıllı değilim ben. Bu bana beklenmedik bir ikramiye oldu. O halde neden davet ettin beni? Koku dedi Wiggs. Efendim? Alınmaya gerek yok. Yavru kuzular kadar güzel kokuyorsun. Doktor Danny Boy kafasını battaniyenin altına daldırıp kokladı. Fırından çıkmış ekmek de onların olsun. Taze biçilmiş zamanda. Yeni sevişmiş kızın kokusunu hiçbiri bastıramaz. Hey! Dur alınma. Başını tekrar yukarıya çıkardı. Onu sevgiyle öptü. Bak Priscilla, ben kokulara büyük ilgi duyarım. Yani bilincin evrimine ilgi duyarım. Neokorteksle ilişkinin tek yolu kokudur. Talamusu ve diğer aracıları atlar doğrudan gider neokortekse. Koku beynimizin kullandığı dildir. Açlık, susuzluk, saldırganlık, korku, şehvet. Beyin bunların hepsini koku dilinde yorumlar. Neokorteks o dili konuşur. Biz de o dili öğrenirsek belki korteksi burundan yönetmeyi başarırız. Ama niçin? Bilincin evrimini hızlandırmak için. Ama niçin? Mutlu olup birbirimizi parçalamadan uzun süre yaşayabilelim diye. Bir yığın generali hayal kırıklığına uğratacaksın. Daha da beter. Pazartesi gecesi maçlarının da sonu gelebilir. Eh, futbolcuları boş ver. Eğer şaka kaldıramıyorlarsa, ama Wiggs dur bir dakika. Bunların benimle ne ilgisi var? Sen parfüm yapıyorsun, öyle değil mi canım? Priscilla tek dirseği üzerinde doğruldu. Hı, evet, bir bakıma. Sen nereden bildin bunu? Alobar'ı tanıdığımdan beri parfümcülerle ilgili çok şey öğrendim. Alobar mı? Hapisteki adam mı? Evet o. Odacı mı? Ve de eski bir kral. Hani 1000 yaşındaki. Evet. Priscilla iyice dik oturdu. Bu ömrümde duyduğum en çılgın şey. Her dakika kafam daha çok karışıyor. Sesi de öyle çıkıyordu gerçekten. Wiggs onun bacaklarını kucakladı. Uzun bir hikaye. Vız gelir. Hem o aksanı da bırak lütfen. Sevişirken herkes gibi konuşuyordun. Tabii. Sen beni ayılttın da ondan. Şimdi içki yeniden etkisini gösterdi. Pekala, vak vak kardeş gibi konuşsan bile vız gelir. Sen hikayeyi anlat. Başından mı başlayayım? Gelenek onu gerektirmiyor mu? Ama ya randevun? O kızcağızın payını sen kaptın çoktan. Kız mı? Boşver, anlat bana hemen. 1960'lardan başlayayım. Pekala. O zaman herhalde sen de daha ilginç biriydin. Herkes öyleymiş galiba. 70'lerden başlayayım. Senden hoşlanıyorum Wiggs. Tabii, ben de senden. Boğazını temizledi, parmak eklemiyle göz bandına tıp tıp vurdu. Pancara iğneyi batırarak söze başladı. Günün resmi olarak sabah diye nitelendirilen saatleri gelmişti. Ama ortalıkta bir zerre ışık bile yoktu. Seattle sokakları yeni basılmış kağıt para gibi ıslak ve kara bir yeşildi. Saate ve havaya rağmen insanlar Son Gülüş Vakfı'nın kapısında kuyruk oluşturmuşlardı. Sanki Son Gülüş Vakfı, yeni yetme kızlara pop şarkıcıları dağıtan bir radyo istasyonuymuş gibi. Ricky'nin çay demliği gibi, arabası yanlarından yavaşça geçerken birkaçı dönüp baktı. Diğerleri pencereleri karanlık binadan gözlerini ayırmadılar. Ricky gözlerini kıstı, baktı ama hiçbir pencerede ışık falan göremedi. Ağlamamak için dudağını ısırdı. Saat 2:30 dedi üzgün bir sesle. Sanki 2:30 sözü öldürücü bir hastalığın adıydı. Sabahın 2:30 oldu saat. Ricky doğru konuşmaya önem veren biri olsa bu cümlenin sonuna burada sözünü de eklerdi. Çünkü saat Seattle'da 2:30'ken Massachusetts'te 5:30'tu. Yasal olarak sabah denilebilecek bir saatti. Soğuk istiridye gibi bir ışık Atlantik'i gökyüzünden ayırmaya başlamıştı. Alobar cezaevi yatağında hala uyanık, bandolop soluğu alıp veriyordu. Öyle isim takmıştı ona. Kudra ile ikisi öyle derlerdi. Bandolop soluğu. Tabii bandolopların öyle soluyup solumadığı konusunda hiçbir kanıt yoktu. Bandolopların var olup olmadıkları konusunda da kanıt yoktu. Ama kanıtın yokluğu alabarı hiç caydırmıyordu. O bandoloplar sayesinde şafağın söküşünü 385.806 kere görebilmişti. Pencereden giren sütlü yumuşakça kıvamındaki ışığa bakılırsa bir kere daha görmek üzereydi. Ayrıca soluklarına dikkat eder, şartlı tahliye kurulu da başvurusunu iyi karşılarsa belki sonsuzluğa kadar devam edebilirdi şafakları görmeye. Şu anda yakasına sarılan yaşlanma belirtilerine rağmen umudu oydu ama bir bakıma da ne diye istiyordu ki sürekli devam etmeyi? Bu soruya cevap vermek kolay değildi. Kesin olan bir tek şey vardı. K23 sürünmeden öteki tarafa gitmeyi göze alamazdı. Acaba Vicks Deniboy istediği zaman formülü verse miydim diye kaygılanıyordu. Doktor Deniboy parfümden biraz yapıp gizlice ona yollayabilirdi. Alobar'ın K23'ü sır diye saklaması, ticari potansiyelinden yararlanmaması biraz mantıksız bir davranıştı. Bunu kendi de kabul ediyordu ama zaten kendisi mantıklı bir insan olsa 1000 yıl önce ölmüş olması gerekirdi. Eklemleri fırtınada bir gemi gibi gıcırdayarak ayağa kalktı, pencereye yaklaştı. Eski dostu sabah yıldızını arıyordu ama pencere pek küçüktü. Görünen tek parıltı dünyayı turlayan bir uyduydu. Dünya yuvarlak, yuvarlak diye şarkıya başladı. Birden utanıp sustu. Eğer şartlı tahliye kurulu çabucak harekete geçmezse formülü Deniboy'a yollayayım diye söz verdi kendi kendine. O sabah ya da akşam gizli bir formülü düşünen tek kişi Alobar değildi.